Ayrım 3, Piyon, Stephen James, sayfa 29. Etrafıma baktım. Katilin baktığı manzara buydu. Kızı burada bırakıp giderken gördüğü buydu. Neden burası? Neden onu buraya getirdin? Uzaklara doğru baktım. Koyu renk dağ katmanları ufka doğru ardarda sıralanıyordu. Gün ışığında her yönüm 30 veya 40 kilometre ilerisinin görülebildiğini fark ettim. Bugün iç kilometre görmek bile zordu. Katilin gelip giderken hangi rotaları kullanmış olabileceğini tahmin etmeye çalıştım. Yakındaki orman oldukça sık, zemin oldukça dikti. Sadece birkaç patika görülüyordu. Araç trafiğine dair herhangi bir iz yoktu. Yağmur yağacağını biliyor muydu? Böyle olmasını planlamış mıydı? Burada böyle koşturup delil toplamaya çalışacağımızı. Sis iniyor, ağaçları örtüyor, yakınlardaki zirvelere oturuyordu. Her şey hayalet gibi ruhani bir görüntü almıştı. Kızı buraya taşıdın mı? Neden buraya kadar taşıdın? Tam o sırada Long Ranger'ın pilotu koşarak geldi. Efendim, hava iyi gözükmüyor, gitmek zorundayım. Yoksa burada mahsur kalacağım. Sheriff Wallace, seni şehre bırakırım dedi. Başımı salladım. Her şeyim Atlanta'da, konferans yarın bitiyor. Başka bir konuşma daha mı yapman gerekiyor diye sordu Ralph. Hayır, işim bitti ama. O zaman ben eşyalarını buraya getirtirim dedi. Burada birkaç gün kal, bize yardım et. Olay yerinde işimin böyle bölünmesinden nefret ederdim. Tamam, dediğiniz gibi olsun deyip onu başımdan savdım. Sadece kızı görmek istiyordum. Pilot başını salladı ve gitti. Bu arada iki ajan kızın üzerine mavi bir muşamba örtmüştü. Pek de mutlu görünmüyorlardı. Dolaşıp yanlarına gittim ve kıza baktım. 19 ya da 20 yaşlarındaydı. Beyaz, sarı saçlı, sırtı bir ağaca yaslanmış, poz vermiş, muhtemelen boynuna gömülü ipin aynısıyla. Elleri hala arkasında sıkıca bağlı halde oturuyordu. Kotu ve tişörtü hala üzerindeydi ve düzgün haldeydi. Önceki cinayetlerde herhangi bir cinsel saldırı yoktu. En azından buna seviniyordum. Gri tişörtü göğsündeki bıçak yaralarından dolayı koyulaşmıştı. Katil kızın düzgünce taranmış saçlarına bir parça sarı kurdele bağlamıştı. Ayakları çıplaktı, tıpkı diğer kurbanlar gibi. Sol ayağının orta parmağında yüzük vardı. Yüzüğün üzerindeki oyuntulara toprak dolmuştu, çamur. Pantolonun paçalarını nazikçe çekerek bileklerini inceledim. Bir iz ya da çürük yoktu. Ayakları bağlanmamıştı. ''Hareket ettirdiniz mi?'' diye Ralph'e sordum. ''Hayır'' dedi. ''Demek ki bu katilin kıza verdiği pozisyondu.'' Vücudunu hafifçe bir yana eğdim. Ona bu şekilde dokunup hareket ettirince saygısızlık etmişim gibi hissettim. Kafamın içinde ondan af dileyen bir ses duydum. Dokunuşumun ona bunları yapan kişiyi bulmama yardım edeceği için beni anlamasını istedim. Sırtında tecavüze uğrama ya da sürüklenme durumunda oluşabilecek toz ya da çerçöp benzeri bir şey yoktu. Etrafı inceledim. Kızı sürüklemediyse taşıdı mı? Bütün yol boyunca. Esas olay yeri burası mıydı? Kızla burada buluşmuş olabilir mi? Arkamda bir yerlerde helikopterin sesi gürledi ama duyulur duyulmaz yaklaşan fırtınanın uğultusunda kayboldu. Akşam oluyordu. Kemerimdeki kılıfından küçük Maglite el fenerimi çıkarıp yaktım. Kızın yüzünü incelemeye başladım. Okyanus mavisi gözleri karşıya dikilmişti sonsuza kadar. Artık parlak ve canlı değil, bulutlu ve mattı. Öne eğilip görmeyen gözlerinin derinliklerine baktım. Kendisini öldüren adamı gören gözlere, katilini izleyen. Ölen kişinin gözlerinin fotoğraf çeker gibi katilin yüzünü kaydettiğiyle ilgili bir rivayet vardır. Ama bu gözlerde kayıtlı herhangi bir yüz yoktu. Lensleri var dedim hala kızın yüzüne bakarak. Sheriff Wallace'ın arkamdan ayaklarını sürüyerek yaklaştığını duydum. Ha? Lens, kız kontak lens kullanıyormuş. Ralph'in bana gönderdiği dosyada kontak lenslerden bahsedilmiyordu. Ajan Hawkins olay yeri teknisyenlerine baktı. Sanırım fark etmemişiz. Wallace, önemli mi ki diye sordu. Her şey önemli dedim. Rüzgar genç kızın bir tutam saçını yüzüne vurdu, tutup geri çektim. Bir dava üzerinde çalışmıştım. Katil öldürdükten sonra kızın gözlerine lens takıyordu. Lenslerin üzerinde parmak izleri vardı. Her şey önemli yani. Lensleri dikkatlice çıkarıp bir delil çantasına koydum. Sonra Boyd'un yanaklarını inceledim ve içimi çektim. İşkence etmiş. Ajan Jiang yanıma gelip eğilene kadar sözcükleri sesli söylediğimi fark etmedim. Şampuanının kokusunu alıyordum. Vanilyalı. Nasıl anladın? Gösterdim. Şu kırmızı noktaları görüyor musun? Gözlerinin etrafındakileri.
Şu kırmızımsı morumsu olanları mı?
Evet.
Bir çeşit kanama mı?
Oksijensiz kalmanın sebep olduğu peteşiyal kanama. Oluşan noktalar genellikle boğulma vakalarında bile çok küçüktür. Bazen yalnızca bir toz zerresi büyüklüğünde olur ve sadece gözün veya göz kapağının çevresinde belirir. Kızın bütün yüzünde, hatta boynunda ve omuzlarında bile var, görüyor musun?
Peki ne anlama geliyor bu?
Şu anlama geliyor, dedi arkamdan bir ses. Kızı hemen öldürmemiş, boğarak bayıltmış, sonra ayılmasını beklemiş. Defalarca uzun süre sürmüş olmalı.
Omzumun üzerinden baktım. 20'li yaşlarının sonunda çarpıcı derecede yakışıklı bir adam yanıma diz çöktü.
Özel ajan Brent Tucker, dedi. Adli tıp. Biçimli koyu renk saçları vardı. İşini gayet ciddiyetle yaptığı belliydi ve ilk seferinde her şeyi doğru yapmaya alışık birinin güveniyle hareket ediyordu.
Evet, dedim ajan Jiang'a. Bu anlama geliyor.
Ajan Tucker, siz Dr. Bowers'sınız değil mi, diye sordu.
Evet.
Sizinle tanışmak benim için bir onur.
Seninle de. Kızın sağ elinde bir satranç taşı duruyordu, siyah bir piyon.
Ölüm saatinin ne olduğunu düşünüyorsun, diye sordum Tucker'a.
Defterine baktı. Ateşini 60 dakika önce ölçmüşler, giysileri üzerinde, sesi düşünüyordu.
Dağda hava soğuk ve rüzgarlı, direkt güneş ışığına maruz kalmamış. Bu sabah derim ben, belki 8 ve 10 arasında.
Başımla onayladım.
Şerif Dante Wallace kafasını salladı. Adamın kızı buraya kadar taşıdığına inanamıyorum. Burada öldürmediğini nereden biliyorsunuz?
Ralph kızı işaret edip sözü bana bıraktı.
Mücadele belirtisi yok, dedim. Taban bozulmamış, saçına bakın. Temiz ve düzgün. Yaprak yok, kir yok. Büyük ihtimalle bir evde öldürülmüş.
Büyük ihtimalle.
Ama bu herif bizimle oynuyor da olabilir. Henüz hiçbir şeyden emin olamıyorum.
Ralph'e döndüm. Onu bazı yürüyüşçülerin bulduğunu söylemiştin değil mi?
Buralı birkaç kişi, evet, dedi. Seni aramadan hemen önce sorgulamaya aldık. Temiz görünüyorlar.
İsmini öğrenebildik mi?
Ralph başını salladı. Üzerinde kimlik yok. Ama dün Black Mountain'da Mindy Travelka isimli bir kızla ilgili kayıp raporu verildi. O olabileceğini düşünüyoruz, kontrol ediyoruz.
Katil kızın bulunmasını istiyordu, dedim.
Ajan Tucker, o zaman neden buraya getirdi, diye sordu. İşte ben de o sorunun cevabını bulmak için buradayım, diye düşündüm ama bunu söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Sadece diz çöküp bu dağın başında cansız bir şekilde uzanmak yerine erkek arkadaşıyla sevişmesi, üniversite sınavları için hazırlanması, o da arkadaşıyla pizza yemesi veya sohbet etmesi gereken bir kızın kıpırtısız gözlerine baktım.
Birilerinin kızı, birileri bugün kızını kaybetti.
Tıpkı benim gibi, diye düşündüm.
Tessa'nın hayatta ve iyi durumda olmasına ve aslında tam olarak benim kızım olmamasına rağmen,
tıpkı benim gibi,
elimi uzattım ve ilk yağmur damlaları Tanrı'nın gözyaşları gibi kafamdaki yağmurluğa düşerken, ismi belki de Mindy olan kızın gözlerini yavaşça kapattım.
4. Bölüm.
Adamlar cesedi dikkatlice sarıp kaldırırken, yağmur ve fırtına başlarken illüzyonist onları izliyordu. Her şey plana uygun gidiyordu, her şey. Cesedi patikadan ambulansa taşımaları en az yarım saat sürerdi. Gösteriyi izleyebilmek için kalabilmeyi çok isterdi gerçekten. Ama başlayan fırtına ve bekleyen onca iş yüzünden gitmesi gerekiyordu.
Saatine baktı. Evet, yola koyulmalıydı. Bu gece yapılması gereken çok şey vardı.
5. Bölüm. Olay yerinden ayrılıp Asheville'in 8 kilometre kadar dışındaki bir otele Şerif Dante Wallace ile birlikte gittim. Kızgın ve koyu bir yağmur tam karşıdan arabanın ön camına vuruyordu.
Söylesene, bunu nasıl yapıyorsun, diye sorduğumda sileceklerin arasından akan yağmur suyuna bakarak düşüncelere dalmıştım.
Dönüp loş ışıkta baktım. Neyi?
Sürekli bu canavarların peşinde koşmayı.
Bir an ne diyeceğimi düşündüm. Onların da bizim gibi insan olduklarını düşünmeye çalışıyorum. Faydası oluyor. Olayı daha kişisel hale getiriyor. Çenesinin etrafındaki çizgiler gerildi, sesi sinirli geliyordu. Küçük bebeklere tecavüz eden veya karısını parçalayıp akşam yemeğinde yiyen biri nasıl benim gibi insan olabilir ki? Daha önce bu şekilde dillendirildiğini hiç duymasam da aslında iyi bir soruydu. Bu katillerin canavar, yaratık ya da insandan başka bir şey olduğunu düşünmemek neredeyse imkansız. Ben bile bazen kendimi böyle düşünmekten alamıyorum. Aradaki farklılıklar yerine benzerlikleri düşünmeye çalışıyorum Şerif Wallace. Suçluların hayatta ilişkileri bizimki gibidir. Onların da kuralları, alışkanlıkları vardır. Zaman ve para kazanmaya çalışırlar. Yerler, içerler, uyurlar, çalışırlar, kavga ederler. Hoşlanmadıkları şeylerden kaçınır, yakalanmamak için hatalarını örtmeye çalışırlar. Hepimiz gibi. Bunları söylememin size taş kalplilik ya da duygusuzluk gibi geldiğini biliyorum. Ama onları yakalamamın faydası oluyor. İnsan davranışlarını anlamak, katillerin davranışlarını anlamamı ve onları yakalamamı sağlıyor. Söylediklerimi kafasında tartıp biçerken bir süre sessizce araba kullandı, sonra ana yoldan çıktı ve öksürdü. Dedi kısaca, uzman sensin. Birkaç dakika sonra yavaşlayıp Comfort Inn'in önünde durdu. Çok lüks bir otel değil ama bu gecelik işini görür dedi. Bıraktığın için teşekkürler Şerif. Bir şey değil. Durdu, bana nasıl hitap edeceğini düşündüğüne bahse girebilirdim. Dedektif Bowers, Ajan Bowers, Doktor Bowers. Pat dedim. Arkadaşlarım bana Pat der. Peki, yarın görüşürüz Pat. Tamam dedim. Sonra içeri girdim ve katilin dağdaki kıza yaptıklarını düşünmemeye çalıştım. Kendimi otel odasına sürükledim ve kapıyı kapattım. Yüzü, kıpırtısız bakışları gözlerimin önünden gitmiyordu. Yüzleri unutmaya çalışıyorum ama unutamıyorum. Birçok genç, umut vadeden yüz. Öldürülenler hep en çekici, en güzel olanlar sanki. Güzellik içimizdeki kötülükleri ortaya çıkarıyor. Tam tersi olacağını, çarpık çurpuk şekilsiz olanların hiddeti ve dehşeti ateşleyeceğini düşünüyor insan. Ama onlar sadece sempati uyandırıyor gibi. Hayır, canavarları çeken güzelliktir her zaman. Sebep ne olursa olsun, zarafet ve incelik insan denen hayvanın en derinlerindeki hiddeti ve en karanlık arzuları ateşliyor. Son 15 yılda yüzlerce olay yerinde bulundum. Birkaç yıl önce 900'e ulaşınca saymayı bıraktım. Başta hatırlamalar canımı çok sıkıyordu. İlk baştan herkesi rahatsız eder. Tanıştığım bütün polisler ve FBI ajanları bulundukları ilk olay yerini mutlaka hatırlarlar. Gördüğün ilk cesedin etkisi büyük olur. Filmde ya da televizyonda görmeye benzemez. Her şeyin temizlendiği ve sterilize edildiği bir cenazede olmaya da acıklı ve pis bir şeydir. Kalkıp inmeyen göğüsleri, hareket etmeyen dudakları, kırpılmayan gözleri görürsün. Cesetler renksiz, şekilsiz, şişmiş ve kokuşmuş olur. Bir cesedin asla güzel ya da çekici bir tarafı olamaz. Kimse gördüğü ilk cesedi unutamaz. Ama bir süre sonra görüntüler birbirine karışmaya başlar. Ufak tefek ayrıntıları hatırlarsın. Şurada bir kan lekesi, burada bir kurşun deriği, çimenlerin üzerine atılmış bir bıçak, vücudun lekeli alacalı bir yerine yapışıp kalmış bir parça yırtık kumaş. Gerçekten uğraşırsan arada bağlantılar kurmaya bile başlayabilirsin. Evet, o evinden kaçırılan ve babasının Montana'daki balıkçı kulübesinin yakınlarında gömülü bulunan 9 yaşındaki kızdı. O kurşun yarası Arkansas'ta okuldan sonra arkadaşına babasının ofisindeki av tüfeğini gösteren çocuğu hatırlatıyor. O kerpeten Maine'deki çiftin kurbanlarını işkence etmek için kullandıklarına benziyor. Diğer ayrıntılar bulanıklaşır ama yüzler zihninize kazanır. Yüzleri unutamazsınız. Ayakkabılarımı çıkarıp bir kenara fırlattım. Hızlı bir duş alıp televizyonu açtım. Dikkat etmediğim bir sürü görüntü gözümün önünden hızlıca geçiyordu. Uyduruk bir dünyaya sahte gülücükler atan yapmacık insanlar. Birkaç sanal alışveriş programı, spor haberlerinin özetleri, 24 dizisinin tekrarı, ihtiyaç duymadığım şeyleri satmaya çalışan bir sürü zeka yoksunu, reklam ve önümüzdeki başkanlık seçimleri için yapılan diğerlerine çamur atma reklamları arasında bir süre dolaştım. Karşıma çıkan son kanal, Mindy Travelka'nın kayboluşuyla ilgili haber yapan yerel bir kanaldı. Babasının evinin önündeki çimenlikte çekilmiş kısa bir görüntüsünü yayınlıyorlardı. Güneşin gökyüzündeki konumuna bakarak röportajı öğlene doğru çektiklerini tahmin ettim. Bulduğumuz kişi Mindy ise röportajın yapıldığı saatlerde muhtemelen zaten ölmüştü. Babası kameraya olabildiğince cesur bir şekilde sadece iyi olmasını umuyor ve onun için dua ediyoruz diyordu. Ama gözleri o kadar cesur bakmıyordu. Gözyaşlarıyla nemliydi bakışları. 8-9 yaşlarında bir kız koşup kucağına atladı. Mindy'nin kız kardeşi olmalı. İyi olacağını biliyoruz diye devam etti. Değil mi hayatım? Küçük kız kafasını salladı. Seni seviyoruz Mindy dedi. Burada senin için. Kapattım. Dayanamadım. Büyük ihtimalle birkaç dakika içinde Mindy'nin resmini gösterirlerdi. Ve ben de bulduğumuz kızın o olup olmadığından emin olabilirdim. Ama izleyemedim. Belki de istemedim. Sırt üstü uzanarak otele 100 metreden daha yakın ana yoldan geçen arabaların seslerini dinleyip pencerenin altındaki ısıtıcı odaya sıcak hava üflemeye çalışırken hışırdayan perdeyi izledim. Biri bugün kızını kaybetti. Telefonumu kaptım ve bizimkileri aradım. Telefon çaldı. Sonra zayıf bildik bir ses cevap verdi. Alo. Anne benim Pat. Tessa orada mı?
Patrick. Evet gidip çağırayım. Bir dakika hayatım.
Uzaktan Tessa'ya seslendiğini, üvey kızımın da işim var diye bağırdığını duydum. Orada durup anneme bağırması gözümün önüne geldi. Zıtlıklardan oluşan bir resim. Tessa omuz boyundaki siyah saçlarıyla, annem kar beyazı lüleleriyle, Tessa çoğunlukla hiç duymadığı müzik gruplarının kuru kafalı amblemleriyle süslü, siyah, uzun kollu tişörtler giymekten hoşlanırdı. Genellikle yırtık kotlar ve retro tenis ayakkabıları kıyafetini tamamlardı. Annemse her zaman elbise giyerdi. Her zaman. Onlar kavga ederken çaresizce bekledim. Sonunda Tessa'nın sesi geldi. Ne istiyorsun dedi. Büyük annenle böyle konuşma Tessa Bernice Alice.
Kimle nasıl istersem öyle konuşurum. Ayrıca o benim büyük annem değil. Büyük annem ve büyük babam öldüler hatırladın mı?
Öf. Biliyorum ve üzgünüm ama Martha benim annem ve ona daha saygılı davranmanı rica ediyorum senden.
Buz gibi bir sessizlik. Peki neden aradın Patrick?
Bana baba diye seslenmesini beklemiyordum tabii ki ama sesindeki zehir olmasaydı daha mutlu olurdum. Doğum gününü kutlamak istemiştim.
Doğum günüm dündü.
Tabii ki biliyordum, tabii ki aramalıydım. Bunun özrü olamazdı. Biliyorum ama arayamadım. Dün bir konferanstaydım sonra da...
Hiç inandırıcı değil.
Haklıydı. İkimiz de biliyorduk. Bak üzgünüm. Gerçekten dinle beni.
Önemli değil. Şimdi gitmem gerek. Yapacak işlerim var. Ders çalışmam lazım. Yarın iki sınavım var. Sonra ben cevap veremeden burada olsaydın hatırlardın dedi.
Dinle beni Tessa. Tık. Telefona baktım. Ah süper bir konuşmaydı. Derin bir nefes aldım. Biri bugün kızını kaybetti. Tıpkı benim gibi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.